Ayrım 20.
Henüz iktidarın başını döndürmediği o yıllarda bir karar vermeden önce dinleyen bir insandır Bonaparte. Buradan kalkarak da eyleminin sınırlarının pek çabuk farkına varır. Devrimin romanını bitirdik der. Şimdi tarihine başlamalı ve ilkeleri içinde gerçek ve mümkün olan ne onları görmeli. Geriye dönüş mü, devrimden yana oluş mu? Hangisi? Bir bakıma devrimden yanadır yaptığı. Siyasal özgürlüğü yok etse de 1789'un temel mirasını, yani sosyal değişimi alır korur. Oysa dayanıklı hale getirmek istediği yeni toplum Avrupa'da o yılların düzeni için yıkıcı olan ilkelere dayanmaktadır. Bu aristokratlar Avrupa'sı ile uzlaşma mümkün değildir. Savaş gereklidir. Savaş ise birlik, disiplin ve ortak iyiliği kurtaracak olan yüce bir iktidara baş eğmeyi gerektirmektedir. Böylece Napolyon'un diktatörlüğü devrimci savaştan çıkmaktadır. 1802 yılından başlayarak bütün yetkiler elindedir. Ruhları kazanmak kalmıştır artık. Fransızları şuna inandırmalıdır. Halkın kralı olarak aristokratların kralının yerini almıştır. Yalnız başına yönetir. Ancak haklarda eşitliğin ve burjuva mülkiyetinin sürmesinin de güvencesidir. Bir despottur aslında ama Fransa için karar verir. Halkın temsilcileri ulusal birer figürandırlar artık. Basına boyun eğdirilmiştir ve iktidarın muhbiri her yandadır. Fransızlar düşünce özgürlüğü adına ne ki var yitirmişlerdir. Efendinin şu sözüne inandırılmıştır insanlar. Bir milletin doğduğu ya da büyüdüğü bir sırada özgürlük asla bir gerçeklik değildir. Ne var ki buna karşılık Napolyon 1789'dan doğmuş topluma kanunlarını verir. Başta bir medeni kanun. Bütün Avrupa'ya yayılacak olan bu yasa aristokratik mülkiyet anlayışını reddederken belli bir özgürlük biçimi yaratır. Burjuvazi istediği gibi gelişecektir artık. Korporasyonlara yer yoktur ve çalışma özgürlüğü vardır. Ancak devrinin anlayışına uyarak işçiyi patronuna tabi kılar. Kentlerdeki kitleleri devrimci eyleme götüren açlıktı. İstedikleri de ucuz ekmekti. Napolyon bu ekmeği verir onlara. Hırgür olmayacaktır artık ve burjuvazi de memnundur halinden. Rejim vicdan özgürlüğünü de sağlar. Mülk edinme özgürlüğüne, vicdan özgürlüğüne, burjuvazinin devrimin 10 yılı boyunca arkasından koştuğu eşitlik de eklenir. Mali ya da adli ayrıcalıklar yoktur ve her yetenek istediği işe girebilecektir şimdi. Napolyon, egemen sınıfın özlemlerinden onun rejimine bağlamak için yararlanmaktadır. Burjuvazi en yetenekli çocuklarına toplumda yer verilmesini ve onların yurttaşlar arasında seçkin bir tabaka oluşturmasını istiyordu. Napolyon artık kan bağları üzerine değil yeteneklere dayanan bu seçkinleri yaratır. Aslında bireyci bir topluma, zayıflar için bencil ve acımasız bir topluma doğru gidiştir bu. Fransa'da giderek bütün Avrupa'da gerçekleşecek olan budur. Böylece Napolyon dönemi sadece bir parantez, bir gelgeç dönemi olmamıştır. Devrimin eserini sosyal bakımdan büyük ölçüde kararlılığa kavuşturması bakımından Fransa ve Avrupa tarihi için pek önemli bir devirdir o. Mümkün olan her yerde feodaliteye son vermekle Fransız medeni kanununu ve idari örgütlenişini yaymakla İmparatorluk yılları milliyetçiliği gündeme getirmiş de olsa Avrupa'nın birliğine doğru atılmış bir büyük aşama oldu. Ne var ki bu büyük gerçekçi, bu büyük yönlendirici kazandığı dev başarıların arkasından her türlü öğüde kapalı ve gururun körleştirildiği bir despot da olup çıkar. 1812 yılından başlayarak bu sürecin içine girer. Yaşam grafiğinin o tarihten sonra nasıl bir eğri çizdiğini belirtmeye ve ayrıntılara girmeye gerek yok. Rusya seferi Yaptığı bütün yanlışlar içinde kendisinin de söylediği gibi en büyüğü oldu. Waterloo'da kesin yenilgiyi tatmadan önce Rusya'dan dönerken bitmişti zaten. 5 Mayıs 1821'de St. Helena'da sürgünde ölecek ve efsaneleşecektir. Devrimizden kalkarak o yıllara baktığımızda nasıl görünüyor bize Napolyon? Napolyon Bonaparte. Aradan şu kadar yıl geçtikten sonra olduğu gibi bu arada bütün çelişmeleri içinde çıkıyor karşımıza. Her şeyden önce bir geçiş döneminin eski feodal dünyadan yeni burjuva toplumuna geçiş döneminin bir çocuğuydu o. Tarihsel kişiliği bu dönemin bütün çelişmelerini taşıyor. Adı ölçüsüz bir tutkuyla, despotik bir iktidarla, zalim ve kanlı savaşlarla, doymak bilmez bir fetih susuzluğuyla iç içe. Onu hatırladığımızda İspanya'daki vahşet, Almanya'daki yağma, Rusya'nın o acı istilası geliyor aklımıza. Ama öte yandan Mantenotte, Arcole ve Lodi savaşlarında gösterdiği cesaret ve yiğitlik de canlanıyor gözlerimizde. Dahası köhnemiş feodal Avrupa'ya öldürücü darbeler indirmiş, bu gözü pekliği göstermiş olan devlet adamı dikiliyor karşımıza. Burjuvazinin yükselen bir sınıf olduğu yıllarda olumlu ve olumsuz yanlarıyla onun yetiştirdiği en büyük temsilcilerden biriydi kuşkusuz. Ancak onun kadar açık bir gerçek de şu: Napolyon'un en önemli başarıları ilk yıllarda kazandığı öncü niteliğini bir bakıma hala taşıyan sosyal güçlere dayandığı bir dönemde elde ettiği başarılardır. Avrupa'nın ve dünyanın siyaset sahnesinde o yıllarda oynadığı rol nesnel olarak az çok ilerici bir roldür. Toulon, Mantenotte, Lodi, Rivoli, Marengo, hatta Iena adını ebedi olarak ünlü kılacak savaşlardır. Çünkü bütün bunlar köhne feodal dünyaya, onun kurumlarına indirilmiş öldürücü darbelerdi. Napolyon'un eyleminde ilerici öğeler egemen oldukça başarı ve zaferler de onunla beraber oldu. Ancak savaşları fetih niteliğini de taşısalar, ilerici özelliklerini yitirir yitirmez Avrupa halklarına kölelik getiren saldırgan ve emperyalist savaşlara dönüştüler. Ve öyle olunca da ne Napolyon'un kişisel yetenekleri ne seferber edilen onca olanaklar onlara zafer sağlayamazdı. İmparatorluğunun ve kendi yok oluşunun tohumları böylece atılmış oluyordu. Yükselişi ve düşüşü tarihin mantığında yazılıdır. 16. Sankilotlar. Fransız devriminden portreler çizerken sankilotları unutmak olur mu? Paris'in bu devrimci halktan insanları, elbet devrimden önce de vardı. Ne var ki devrimden sonra, özellikle de 1792-1795 yılları arasında bütün ağırlıklarıyla siyaset sahnesine girerler. Egemen sınıfın dilinde kan içiciler diye adlandırılırlar. 19. yüzyılın çalışan sınıfları giderek tehlikeli sınıflarının uçlarıdır bunlar. Devrim onların sırtına dayanarak tırmanır doruğuna ve onların ezilişiyle de ezilmiş olur. Devrimin atsız ama asıl kahramanlarından söz edeceğiz. Gerçekten kimdir Sankilot? Elimizde 1793 Mayıs'ından kalma bir belge var ki bu soruya sosyal açıdan pek anlamlı bir yanıt veriyor. Ona göre Sankilot hep yaya yürüyen, varsa karısı ve çocuklarıyla 4. ve 5. katta sıradan bir yaşam süren insandır. Bir başka belge aynı soruya bu kez bir başka yönden, sadece politik açıdan yanıt veriyor ve şöyle diyor: Bastil'in 10 Ağustos'un ve 31 Mayıs'ın özellikle de bu sonuncuların galipleridir Sankilotlar. Bu metinlerin taşıdığı belirsizlikler ne olursa olsun genel çizgilere bakarak diyeceğiz ki Sankilotlar Paris halkının tipik örnekleridir. Kendi içinde bağdaşık olmasa da bunlar 19. yüzyılda bir tanin ve öteki tutucu tarihçilerin söyledikleri gibi öyle toplumun dışına atılmış insanlar değil. seksiyonların sivil komiserleri belli bir geliri olan kişiler. Görevliler ise esnaftan çok dükkan sahibi. Militanların ve devrimci komitelerde görev alanların durumu daha da düşük. %12'si ücretli, %8'i hizmetli, %42'si esnaf. Hepsi de 1793 Eylül'ünde Danton'la Barer'in önerileri üzerine 48 seksiyonun genel toplantılarına katılabilmek için bir ödenek alacaklar. Tipik sans-culotte ne Gobelins'te işçi ne kapı kapı dolaşan yoksul, bir zanaatçı, kalfa ya da küçük patron. Sans-culotte'un kültürel çehresi daha özgün ve daha az bulanık. Duyarlılığı ise iktisadi kişiliğinden çok daha belirgin. Gerçekten Robespierre'e göre gerçek devrimci, yani Jacobin, yalnız yaşayan bir tiptir. Cato, Brutus, Sokrat, ilk çağda yaşamlarına kıymış büyük şehitler Jacobin eyleminin örnekleridirler. Sans-culotte ise tersine topluluk içinde yaşayan bir varlıktır. En azından ilki olarak başkalarıyla ve başkaları için yaşar o. Bir sans-culotte hatip söze başlarken hangi gruptan, komiteden, meclisten, seksiyondan ya da mahalleden olduğunu belirtmeden etmez. Ne var ki bu çerçevenin kırıldığı da olur. Ve hatip halkı ve mahallesini, başkenti ve büyük milleti temsil ettiğini söyler. Arkadaşlarının ölümü cezasız kalmamalıdır. Şamdemar bir burjuva öcüydü. Kimine göre Eylül'deki kıyımlar halkın bir tür karşı öcüdür. 1793 Nisan'ında kişilerin tek tek başvuruda bulunmalarını isteyen konvansiyona Gravilliar seksiyonu şu itirazı yöneltir. Böylesi bir ilke iyi yurttaşlar arasında hüküm süren kardeşçe birliği bozacağı için yurttaşlık görevlerine bütün yurttaşları ayrım gözetmeden çağıran yönetim düzenimize aykırıdır. Ve bireysel başvuruya karşı toplu dilekçe usulü önerilir ve şöyle denir. Bu çetin anlarda yurttaşları birbirinden ayırmamalı. Aşılmaz bir kale oluşturmak için hepsinin safları sıklaştırmakta ihtiyacı ve çıkarı vardır. Kardeşlik halkın dünya görüşünün olduğu gibi sans-culotte'ların da baş ilkesi. İlginç bir ayrıntı. Devrim sıralarında kurulan halk derneklerinin ilki her iki cinsten yurtseverlerin kardeşlik derneği adını taşıyor. Heyecanlı toplantılar, cumhuriyetçi coşku anları da hayli bol. Sans-culotte'lar birbirlerine kardeşçe öpücükler göndermeyi severler. Toplu söyleyişler, Carmagnol ya da Marsilis, sans-culotte törenlerinin tamamlayıcı bir parçası. Bir gruba bağlılık, belli bir giyiniş biçimiyle de ortaya konur. Gravür ve karikatürlerin de gösterdiği gibi sans-culotte'un doğaldır ki bir pantolonu vardır. Onun yanı sıra Carmagnola denen bir ceketi, pantolon askıları, kunduraları, bir kırmızı serpuşla üç renkli de bir kokartı. Bu kardeşlikten doğan bir sonuç şu. Sans-culotte'lar için kamu karşısında bireylerin bağımsızlığı sınırlıdır. Şöyle denir. Yurtseverin kişisel diyebileceği bir şeyi yoktur. O her şeyi ortak yığına getirir katar. Sevinçler ve acılar her şey kardeşlerinin önüne yayılır. Kardeşçe yani cumhuriyetçi yönetimin kaynağı da budur. Buradan kalkarak tartışma ve oylamalar herkesin gözü önünde olmalıdır. Entrika ve dalaverenin başarı kazandığı kapalı oylamaya yer yoktur. Güçlük içindeki seksiyonların yardımına koşmak için bir komşu genel meclisin dostça istilası pek hoş karşılanır. Sans-culotte kadın erkek her yurttaşa kardeşçe hitap eder. Sade, yetingen, nazik ve kolay erişilir bir kişi olmak ister. Konuşma biçimi düzgün ve çoğu kez parlaktır ve kimi zaman da korporatist bir renge bürünür. Sert ve doğrudan açık ve belirgin olma arzusundadır. Senli konuşma sans-culotte için politik bir tavırdır. Bir insanın kamu yaşamında ahlaklı ve özel yaşamında ahlaksız olmasını sans-culotte'un aklı almaz. Mirabeau olsa olsa ters bir örnektir. incelik, siyasal ve sosyal bir sürekliliği gösterir. Sankilot bir ahlakçıdır. Politika onun gözünde çıkarların basit bir oyunundan çok politikanın ahlakileştirilmesi ve yurttaşın politikleştirilmesidir. Şöyle denir: dürüst insan olmak için iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba olmak için bütün kamusal ve özel erdemleri bir arada toplamalıdır. Yurtseverliğin gerçek tanımına da o zaman ulaşılabilir ancak. Zengin ve soylu, sadece servet ya da doğuşları bakımından zararlı olmasalar bile, karakteri bakımından antisosyal, paraları ve egemenlikleri yüzünden de bozulmuş kişilerdir. Sankilot, kardeşçe baktığı için dünyaya, kendi zıddına, yani bencil ve gururlu aristokrata amansız bir kin beslemekte haklı görür kendini. Sankilot için tepeden bakıp gururlu olmak, büyük bir alayla konuşmak, tutuklanmaya yeter. Yurdundan kaçmasını da gösterdiği gibi sosyal sözleşmenin dışına düşmeyi seçmiş aristokrat, kin ve kovuşturmaya müstahaktır. Aristokrat tam anlamıyla insan da değildir. Bir canavar ya da bir hayvandır o. Bir ejderha, akbaba, virüs ya da iki başlı bir şizofren. Sankilotların birliği de adillerin zaferinin güvencesidir. Sankilot için toplum, tek ve bölünmez bir cumhuriyetçi devletin temsil ettiği bir bütündür. Devletin ve toplumun her yurttaşa yaşam olanaklarını sağlamasını düşünse bile eşitçiliği istemez o. Gerçek anlamda bölüşmeci olmasa da parayı horlar. Altın kuşku verici ve bozucu bir nesnedir gözünde. Asignatının zorla dolaşımını, karaborsaya karşı mücadeleyi doğal karşılar. Başta gelen yiyecek maddelerini, ücretleri, işletme ve ticaret kazançlarını değişmeksizin saptamalıdır. Sankilotların sosyal dünya adına görüşü, kardeşlik ve bütünleyiciliktir. Sankilot, sosyal düzeni yıkmaktan çok onu daha adil bir hale getirmeyi arar. Halkı zayıf kaynaklarının üstüne çıkarıp, zengini de olanaklarının altına koyan bir yönetim kurunuz. Denge yetkin olacaktır. Eski rejimin defterinde bir heyete bağlılık, tutuculuk, biçimcilik, usul, gelenekçilik demekti bu. Devrimci bağlamda cumhuriyetçilik, kardeşlik ve hatta evrenselciliktir adı. Öte yandan siyasal açılış, halk hareketinin ortakçı amaçlarında açık bir gelişmeyi de getirecektir beraberinde. Sözcüler siyasal eşitlikten yararlarda eşitlik düşüncesine doğru hızla gideceklerdir. O andan başlayarak da bir ikinci aşamaya girilecektir. Devletin analara yardımı, kiraların denetimi ve tahıl maddelerine el konulması istenecektir. Le Chapelier kanununun dayattığı bireycilik ve Foylandların anladığı tarafsız devlet anlayışıyla zıtlık açıktır burada. Sankilotların duygulanışındaki bu ahlakçı ve ortakçı görünümün önemli sonuçları oldu. Bu siyaset aktörünü seferber etmek için bir siyasal ihanet ya da yiyecek maddelerinde bunalım gibi anın tiksintisi düşmanın taktik zayıflığından daha önemli rol oynadı. Babeuf daha sonra eşitler komplosu ile bunu göz önünde tutacaktır. Bilindiği gibi o eylemi uygun bir anda darbe vurmaya hazır bir gizli komite yönetir. Sankilot yetki devrini pek anlamaz. İçgüdüsü doğrudan ve şiddetli eyleme götürür onu. Mızrak yürüyen militanın simgesi, seksiyonların topları da egemenliklerinin işaretidir. Bu ruhsal durumdan yasal terörizme olan mesafe pek kısadır çoğu kez. Bir yurtsever sorar: bugün giyotin var mı? Aldığı yanıt şudur: evet var, çünkü her gün ihanet var. Marangoz Richer büyük ölçüde paylaşılan bir düşünceyi şöyle dile getirir: ancak kan dökerek ekmeğimiz olacak. Terör zamanında ekmeksiz kalmıyorduk. İkinci yılında sankiyotların gelişmesinin derin nedenlerini nasıl açıklamalı? Aslında devrim tarihinin en kılçıklı sorunlarından biridir bu. Sankilotların yükselişi, Marx'ın da açıklayacağı gibi Burjuva devrimindeki köktencileşmeyi yansıtıyor kısaca. 1192 Ağustos'unda monarşinin düşüşüyle sonuçlanacak olan mücadele sayesindedir ki Sansculottlar gerçekten tarihe girerler. Marx'a göre Sansculottlar açmazdaki burjuvazinin yedek ordusudur özellikle. 1793 Ocağı'nda kralın idamı, arkasından 1793 ilkbaharındaki iktisadi bunalım ve yurtsever partideki bölünüşler, halkçı militanların etkisini birden genişletir. 1793 Mayıs Haziranı'nda Montagnard'ların istediği ama halkın gerçekleştirdiği o Girondin'lerin meclisten kovulması olayı Sansculottlar için gerçek bir zaferdir.